Ayrım 18. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangoğlu Oğut. Sayfa 284. Yumurta mı, tavuk mu? Hangisi önce bilemem. Ama bizim konularda önce içsel değişim, sonra dışsal değişim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olurmuş. Merhaba, sevgili Aykut'un ilk kitabını da bir solukta okuyanlardanım. Hayatımızın çoğunu çocuk yaşta edindiğimiz inançlarımızın şekillendirdiğini ve bunları değiştirirsek hayatımızın da değişeceğini öğrendik. Bazı net konularla ilgili geriye doğru sorgulama yaparak bir takım inanışları tespit etmek mümkün. Ancak hiçbir şekilde farkında bile olmadığınız ve tespit etmenin çok çok zor olabileceği bir sürü inancımız olabileceğini düşünüyorum. Benim sıkıntım bu noktada. Sorumsa, şu eski inanışların hepsini tespit etmeden tamamen yeni inançlarımızla paralel olacağımız teknikleri tekrarlayarak farkında olmadığımız o eskilerin yerine farkında olduğumuz yeni inançları yerleştirerek onları değiştiremez miyiz? Mutlaka o konuyla ilgili eski inançları didiklemek ve farkındalık oluşturmak zorunda mıyız? Barbaros Gençer, İstanbul. Aykut. Barbaros'cum, çok güzel bir soru. Birçok insanın da takıldığı bir yer olduğuna inanıyorum. Sonunda bir yerlerle ilgili yorumlarımı ayrı yapacağım ama genel olarak diyebilirim ki hayır. Tabii ki geçmişi tek tek didikleyip anlamak zorunda değilsiniz. Gözlemine kesinlikle katılıyorum. Eminim her birinizin aldığı binlerce, milyonlarca karar vardır. Geçen sene bir konuya çok takılmıştım. Bir türlü çözemediğim bir şey yine karşıma çıkmıştı. Daha ciddi bir şekilde üzerine eğilmeye karar verdim. Aldım kalemi kağıdı elime ve bu olayla ilgili ortak duygulara odaklanarak hangi anı varsa yazmaya başladım. Bir saat içinde 30 küsür anı çıktı ortaya. Sadece düşünmek yetiyor. Bizim sizlere verdiğimiz çocukluğunuzu irdeleme olayı kendinizi daha iyi tanımanız adına bir temeldir. O kadar farkında olmadan yaşıyoruz ki. Eskiden insanlar onun suçu bunun yüzünden, kocam şöyle olmasa, patron böyle olsa diyerek başlarına gelen her şeyden etraflarını suçluyorlardı. En azından şu an büyük bir kitle kendilerinin yarattığının farkındalığına vardı. Ama birinin ben neye inanıyorum, inanç sistemimi nasıl bulacağım demesini asla kabul etmiyorum. İnandığın şeyi nasıl bilmezsin yahu? Bu sensin. Sadece o konuyla ilgili kendini dinlemeyi reddediyorsun diyebilirim. Daha önce de belirttiğimiz gibi ego çocukluğunuzda aldığınız kararı size bugün hatırlattığı için aynı olayı yaşıyorsunuz. Sizin için olay aslında dün ne yediğinizden daha taze bir anı. Ama üstünü örtmeyi seçmişsiniz. Geçmişinizi didiklemeden de kendinizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bana göre kararı aldığınız anı hatırlamak olayı daha kolay çözmeye yarıyor. Ama bu sayede benim için öyle, siz daha farklı bir yol elbette izleyebilirsiniz. Ben parayla ilgili çalışmalarımı hiç geçmişe, çocukluğuma dönmeden yaptım. Parasız hayatı zaten deneyimlemiştim. İleriye bakıp nasıl bir insan olmak istediğime odaklanmaya başladım. Bazı kavramların yeniden tanımlanması, benim tarafımdan tanımlanması gerektiğini biliyordum. Para nedir? Zenginlik nedir? Fakirlik nedir? Nasıl bir Aykut var B kutusunda? Zenginlik yaşayan ben. Paraya değer vermek nedir? Tapmakla karıştırmayın. Bütün bunları kendime göre yeniden tanımladım. Parayla olan ilişkimi ufak ufak değiştirmeye başladım. Şimdi senin soruna dönüp bir uyarıda bulunacağım. Şu cümlene tekrar bakalım. Eski inanışların hepsini tespit etmeden tamamen yeni inançlarımızla paralel olacak telkinleri tekrarlasak. Bak, burada tehlikeli bir yer var. Sen istediğin kadar telkin depola, telkinlerin suyunu kaynat iç, hatta fitil niyetine kullan, varoluş seçimini, konuyla ilgili inançlarını değiştirmediğin sürece telkinler, olumlamalar tek başına hiçbir işe yaramayacak. Sen burada tamamen eylem çözümünden bahsediyorsun. Şöyle diyelim, benim kredi kartı borçlarım var ve aldım elime kalemi, telkinlerimi yazdım. Para biriktirebildiğim için şükrediyorum, gelir kaynağım harika olduğu için şükrediyorum, bol para geldiği için şükrediyorum. Günde 100 bin defa tekrarla bunu. Sen eğer bir yerlerde paranın kötü olduğuna inanıyorsan, paranın insanı bozabileceğine inanıyorsan, paranın kardeşi kardeşe düşürebileceğine inanıyorsan, hiçbir şekilde o telkinlerden sana bir hayır gelmeyecek. Geçmişinde bu kararı almana yol açan anıyı bulamasan bile neye inandığını görmek durumundasın. Aksi takdirde ben şunu hissediyorum ve bu benim aldığım bir karar demek yerine, gözlemci olmak yerine olayı sanki hissediyormuş gibi yaşıyorsun. Daha önce bir soruda anlattığım doğum günü partisi örneğini ve benim sevgiyle ilgili aldığım kararı hatırlayın. Ben sadece ben olduğum için sevilemem. İnsanlara beni sevmeleri için bir sebep vermek zorundayım. Ben eğer bu kararı aldığımın farkında değilsem, cidden sevilmediğime inanacağım. Farkındaysam, gülüp geçmeyi öğrenebilirim. Benim de farkında olmadığım zamanlar oldu ve sevilmediğimi bütün hücrelerimle hissediyordum. Esra, Aykut'la ilgili şeker bir hikaye anlatmak istiyorum. İlk tanıştığımız zamanlarda, daha Aykut bana yalakalık yapma dönemindeyken, saçından tutup zorla bir medyuma götürdüm Los Angeles'ta. Medyum dünya tatlısı peri gibi bir kadın. Özelliği ise sizin iç rehberliğinizle konuşup sorularınızı cevaplamak. Katılanların sorularını cevaplarken sıra Aykut'a geldi. Aykut daha ağzını bile açamadan kadın bir anda konuşmaya başladı. İç rehberin, özün sana bayılıyor. Bütün gün seninle kahkahalar atıyorlarmış. Sana şunu söylememi istiyorlar. Sen ne kadar muhteşem bir adamsın, ne kadar güzel bir adamsın, ne kadar inanılmaz bir ruhsun. Seni çok çok çok ama çok seviyoruz. Aykut başladı kızarmaya, bozarmaya, morarmaya. Adam resmen gökkuşağı gibi renk değiştirdi. Yavaş yavaş ter boncukları falan olmuştu alnında. Suratındaki gülümseme yok oldu. Zannedersiniz ki biri karşısına geçmiş küfrediyor. Aykut'un kendiyle ilgili sevilme algısı özellikle o dönemde o kadar ters ki kadının söylediği şeylere bir şekilde kafasına giremiyor ve rahatsız ediyor. İçsel olarak bir türlü kabul edemedi kadının söylediklerini. Eğer kendi tanımımız pozitif ya da negatif hiç fark etmez, her neyse o tanımın dışında kalan hiçbir şeyi içimize alamıyoruz. Çünkü kendimizi görme şeklimize aykırı. Geçmişte aldığın kararları hatırlamanın büyük önemi var. Hangi varoluş seçimini yaptığını görebilmek. Gelin varoluş seçiminin ne demek olduğunu bir örnekle tekrarlayalım. Şimdi bir saniye için hepiniz sağ veya sol kolunuzu havaya kaldırın. Kaç kişi bunu beceremedi? Aranızda kaldırmamayı seçenler olabilir ama kaldırmayı seçenlerin hepsi kolu havalandı. İşte bu kadar basit. 2 saniye önce kolunu kaldırmış olan siz varoluş seçimini yaptınız ve kolunuzu kaldırdınız. Daha önce olduğunuzdan farklı var olmaya karar verdiniz. Bu arada bu kadar basit bir konu ile ilgili ego devreye girmediği için de rahat rahat yaptınız. Ama yeni varoluş seçiminizle ilgili bu seçimi kötüleyen ve çocuklukta alınmış bir karar olsaydı kolunuzu kaldıramayacak ve sebebini bilemeyecektiniz. İşte bu noktada daha önce aldığınız kararları bilmek, anlamak gerçekten işe yarar hale geliyor. Ben Aykut'un telkinler konusunda söylediklerine katılıyorum ama farklı bir bakış açısı da sunmak istiyorum. Telkin, olumlama benim her zaman için işime çok yarayan bir teknik oldu. Çünkü ağzımızdan çıkan her bir cümle cevap verilmesi gereken bir dua. Biz sürekli bir şey söylediğimiz zaman o cümlelerimiz etrafımıza elektromanyetik bir alan örmeye başlıyor. Evet, telkin çok önemli ama yaklaşım olarak telkini dıştan bir sonuç elde etmek için mi yapıyoruz yoksa içten ve kendimizi hakikaten değiştirmek için mi yapıyoruz? Telkin yapmamızdaki amaç daha çok para, daha iyi bir iş, yeni bir sevgili, eskisinin geri dönmesi gibi şeyler mi? Yoksa bir dakika yahu, ben kendimi bu hayatta yeniden tanımlamak istiyorum. İçsel olarak değişimi sağlamak istiyorum. Aykut, içsel değişim olmadan dışsal değişimi beklemek o kadar büyük bir hata ki torpil sürekli beyninizde patlayacak. Aramızda omlet yılları dediğimiz zamanlarımız var. 2 omlet alacak paramızın olmadığı ve bir tanesini paylaşmak zorunda olduğumuz yıllar. O zamanlar garsonların gözünün içine bakarak bize bir çay ikram etseler keşke diye. içsel değişim ve bunun doğal dışsal değişiminden sonra şimdi nereye gitsek, biz istemememize rağmen sürekli bir şeyler ikram ediliyor. Bizi tanıdıkları için falan değil, bazılarının haberi bile yok kim olduğumuzdan. Sadece enerjimiz, içsel yolculuğumuz artık bolluk bereket frekansından yayın yaptığı için. İşte olumlamalarla ve telkinlerle bu içsel değişime yardımcı olabilirsiniz. Ama dışsal etkileri beklemeyin. Esra, Aykut'un anlattığı şeyi birebir hayatımda yaşadım. Teyzemin kanser olduğunu ilk duyduğumda Amerika'daki işimi bıraktım ve 3-4 ay onunla beraber olmak için İstanbul'a gelmeye karar verdim. Yolculuk sabahı gece geç yattığım için uçağımı kaçırdım. Aktarmalı uçtuğum için diğer uçakları da kaçırmış oldum. O zamanlar yeniden bilet alacak parayı bırakın, yolculuk için cebimde sadece 100 dolar para vardı. Panik içinde hava yollarını aradım, yeniden bilet ayarlamalarını yaptım ve bana herhangi bir ceza ödemeyeceğim söylenince de çok sevindim. En azından cebimde biraz olsun para olacaktı. Ertesi sabah yola çıktım ve ilk olarak New York'a vardım. Tam uçak değiştirecekken ceza ödemem gerektiğini söylemeleriyle yolculuğumun rengi değişmeye başlamıştı. Ceza tam olarak 100 dolardı, yani cebimdeki bütün para. Cezayı ödedim ve uçağa bindim. İlk olarak İstanbul'a, oradan hemen aktarmayla Ankara'ya geçecektim. Ankara uçağına binmeden önce havaalanında birkaç saat beklemek zorunda olacağımı bildiğimden, uçaktan inmeden önce yiyebildiğim kadar yedim, çünkü acıkacak olursam bir kuruş para yoktu cebimde. İstanbul'a indim, uçakta düzgün yemek vermedikleri için açım, su içmek istiyorum ama alacak param yok. Bir kahve içmek istesem mümkün değil. Sinirim iyice bozuldu. Baktım bavullarım da kaybolmuş, onlar da ortada yok. Üstüne üstlük İstanbul-Ankara uçuşunda rötar var, fazla yolcu almışlar, beni bindirmiyorlar falan filan. Sinir olmuş bir vaziyette havaalanında dolaşırken açtım cüzdanımı. Ta geçen sefer Türkiye'ye gelişimden kalan bozuk paraları çıkarttım. Gittim bir kafeye, dedim ki ne kadar bir cappuccino? Şu elimdeki bozukluklar bir tane almaya yeter mi? Adam da hayır hanımefendi, yetmez dedi. Oradan hemen çıktım çünkü iyice dağılmaya başlamıştım. Havaalanının ortasında oturdum yere ve başladım hüngür hüngür ağlamaya. Bir süre ağlayıp rahatladıktan sonra kendime şöyle dedim. Ya burada zırlamaya ve kendine acımaya devam edersin ya da kendine acımayı bırakırsın. Hangisini yapmak istiyorsun Esra? O an karar verdim ki evet, bu çaresiz titreşimden çıkmak istiyorum. Bakın ne kadar kolay olabiliyor her şey. Kulaklıklarımı taktım ve Eckhart Tolle'u dinlemeye başladım. Bizim bahsettiğimiz tip konulardan bahsediyor ve bence sesi çok güzel. Bir yandan adamı dinliyorum, bir yandan da kapadım gözlerimi, meditasyon yapıyorum. Adam kendi gücümüzden bahsediyor. Şu an ve burada olmanın öneminden bahsediyor. Sürekli kafamız ileriye dönük ya da geriye dönük yaşayacağımıza, anda olma sanatından bahsediyor. Ben de kendi kendime telkinlerimi yapmaya başlarım. Şu an andayım. Güzel bir akış içindeyim. Evrene ve kurulu düzene güveniyorum vesaire. Şudur budur bilmem nedir derken rahat yarım saat falan meditasyon yapmışım. Çıkardım kulaklıkları. Yemin ediyorum sanki bambaşka bir havaalanındayım. Sanki birisi beni o havaalanından aldı ve bambaşka bir havaalanına koydu. Böyle hissetmemin nedeni frekansımı değiştirmiş olmamdı. Frekans değişip gözlerimi açtığım zaman bir anda hoş insanlar görmeye başladım. Renkler bile daha parlaktı. Havaalanının içinde inanılmaz bir akış ve inanılmaz bir huzur var gibi hissettim. Gözlerimi açıp içimden, oh ya hayat ne kadar güzel, oh, kendi titreşimimi değiştirmek ne kadar kolay, oh bunu gerçekten becermeye başladım dedim ve cümlemi kafamda bitirdiğim saniye önümde biri belirdi. Biraz önce bu paraya cappuccino alamıyorsunuz diyen beyefendi önümde duruyor, elinde bir cappuccino ile. Çok tatlı bir şekilde size bunu ben ısmarlamak istedim dedi. Çok teşekkür ederim dedim, cappuccino'mu aldım ve içmeye başladım. İşte yokluk, çaresizlik, kurbanlık titreşimimizden kendimizi çıkardığımız saniye, o ısmarladığımız şeyler her neyse, sadece bir cappuccino olsa bile anında bize ait olabiliyor. Bu soru ve veya cevaptan siz neler kazandınız, isterseniz not edin. Başkalarının odağına odaklandığınız an artık sizin odağınız olur. başkasının sorunları sizin sorunlarınız haline geldiği an adı üstüne artık sizin sorununuz olur. Bu kalası nasıl adam edeceğim? Ben Evrenden Torpilim Var kitabınızla başladım. Evrene pozitif enerji gönderip mutlu mutlu yaşamaya. İkinci kitapla da bunu pekiştirip elimden geleni yaparken anladım ki beni zorlayan bir şey var. Eşimin kendini sürekli olarak çok şanssız görmesi ve bunu her fırsatta dile getirmesi. Kitaplarınızdan bölümler okuyorum, o da tamam diyor, elinden geleni yapıyor ama egosunu o kadar inandırmış ki küçükken kumsalda kolye para bulamayıp başka çocukların o zamanlarda bile ne kadar şanslı olduğunu anlatmaya başlıyor. Kendi işini yapıyor ve gerçekten de yaptığı işlerin hiçbirinden parasını alamıyor. Benim Aykut'un dediği gibi bir şansım yok şu anda Buse. Paramı alamasam da iyi kötü 3-5 kuruş geliyor o iş için yapmasam hiç olmayacak diyor. Bu beni çok etkiliyor. Ya da şöyle diyeyim, sizce yaşamımı etkiler mi? Sonuçta birlikte bir yaşam sürüyoruz ve ben ne yaparsan yapayım, belki benimle ilgili şeyler iyi gidecek ama onun yaşamındaki işle ilgili şeyler kötü gittiğinden her ikimiz için de evrenden almaya çalıştığım torpil işe yarar mı? Buse Çalın, İstanbul. Esra, sizin durumunuzda kocanın 3-5 kuruşu olan bağımlılığı kendisinin daha üst düzeyde bir bereket yaratmasına kesinlikle engel. Fakat bu bağımlılığı bırakılması için daha çocukken kendiyle ilgili aldığı ben şanssızım kararını da serbest bırakması gerekir. Şanssızım hikayesinin gücü kendisi bu konuda fikrini değiştirmedikçe devam edecek. Kaybetmekten korkarak kazanmak mümkün değil. Egonun görevi her zaman için A kutunuzu yani şu anki durumumuzu korumak olduğu için şüphe, korku pompalaması son derece doğal. Bu yüzden kaybetmeyi kendi içimizde okeylersek kazanan kişiyi yaşayabiliriz. Şimdi sıra sana geliyor. Senin de kendini fakir hissetmenin nedeni onun değişmesini bekliyor olman. Onun değişimine olan bağımlılığın yeni yolunda ilerlemeni durduran yegane unsur. Onun tabağından yemek yemeyi bırakıp kendi tabağın ile büfeye ilerlemeyi öğreneceğim. Bu cümleleri yazarken karnımın acıktığını anlamışsındır. Eşin diyor ki, müşterilerin biraz para ödese de kalsınlar. Bağımlılık müşterilerde. Sen diyorsun ki, o kendini değiştirsin, ben ancak öyle başarılı olabilirim. Bağımlılığın eşinin değişiminde. Başkalarının ne yapıp ne yapmadığına odaklanmaktaki problem işte bu. Odaklandığın kişi senin istemediğin bir şeye odaklanıyorsa, o kişi üstünden odağımızı o kişinin odaklandığı şey haline getiriyoruz. O yok yok diyor, sen ona odaklanıyorsun ve bir anda senin de odağın yok yok oluyor. Başlangıçta sadece tek kişi yok yok derken artık bunu diyen iki kişi birden var. Halbuki sen odağını onun ne yapıp ne yapmadığından çekersen ve kendi odağında durursan bu sefer bir tane yok yok, bir tane de var var diyen kişi olacak. Bu durumda kendisi olur da bir gün senin var var titreşimini atlamak isterse senin var olma seçimin ona bir basamak yaratmış oluyor. Aksi takdirde ortada merdiven dahi yok. Herkes aynı bodrum katında. Başka insanların egosu için bir şey ısmarlamak mümkün değil. Hatta bunu yaptığımızda biz de onların egosunu ve kodlarının titreşimine giriyoruz. Bu anlamda yardım etmek bazen kendimize yardım etmeyi bile engelliyor. Fakat konuyla ilgili kendi enerjimizde durduğumuz zaman bize bakıp oyunu yeni bir şekilde oynamak isteyenlere merdiven oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer adı ile alan tutmak. Aslında daha üst boyutta bu anlayış şartsız sevginin tanımı. Karşımızdakine kendi istediği gibi olma alanı tanımak, aynı şekilde kendimize karşımızdaki ne yapıyorsa yapsın, kendi istediğimiz gibi var olma izni vermek. Bu durumda kendine sorabileceğin soru şu: kocam ömrümüz boyunca değişmeyecek olsa ve ben buna rağmen kendi istediğim gerçekliği yaratacak olsam bu nasıl bir resim olurdu? Kocan için yapabileceğin en güçlü duruş şu: o kendi gücünü unutmuşken onun adına kendisinin ne kadar özgür ve muhteşem bir varlık olduğunu hatırlayabilir misin? Sessizce, onu eğitmeye çalışmadan, hiçbir şey yapmadan. Aykut, Bu tarz değişimleri, yani alan tutmaları o kadar sık yaşıyoruz ki Esra'yla. Size bir tanesini anlatayım. Ben bir şeyi kafama koyduğum an uygulamaya geçmek ve onu var etmek isterim. Beklemek bana göre bir şey değil. Esra daha yavaş yavaş hareket etmeyi, olayın içine daha çok adapte olup ilerlemeyi tercih eder. Başka bir soruda anlattığı kaydırak hikayesinden dolayı. Biz de birlikte yaşıyoruz ve üstüne üstlük birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya başlamamız yıllarla ben bir workshop düzenlemeye karar verdim. Size hikayesini uzun uzun anlatmıştım aynalı kitapta. Esra yaşam koçluğuna benden daha önce başlamış olmasına, birçok konuda benden daha iyi olmasına rağmen 100 kişinin karşısında çalışma yapma fikrinin içine atlayamamıştı. Karşımdaki durum aynı şuydu. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Esra ise benimle aynı filmi seyretmiyor. Onun odağı daha erken olduğunda. Esra'nın odağına odaklanabilir ve şöyle düşünebilirdim. Esra istemiyor. Şimdi tek başıma yaparsam onun odağı yüzünden çalışma tam istediğim gibi olmayabilir. Şimdi ben yaparsam ve o sahnede benimle değilse çok üzülebilir. Ben alıp başıma gideceğim ya Esra geride kalırsa, bu ilişkimizi etkilerse. Esra'nın deyimiyle ben merdiveni koydum ortaya. İkimizin de bodrum katında olmasının alemi yok. Ben yukarı çıkıyorum hayatım, istersen sen de gel dedim. İlk çalışmayı tek başıma yaptım. Esra merdivenin dibinden beni seyrediyordu. Workshop'ta en önde oturuyordu seyirci olarak. İkinci çalışmayı da organize ettim. Yine tek başıma. Esra yine merdivenin dibinden seyredecek gibi duruyordu. Son anda ben de seninle birlikte yapacağım bu sefer deyiverdi. O günden beri aralıksız birlikte çalışıyoruz, hem de büyük bir keyifle. Çok önemli bir şeyin altına çizmek istiyorum. Esra'nın bir gün bana katılacağı yolunda en ufak bir fikrim yoktu. İçimden nasılsa o da başlar yakında diye hiç geçirmedim. Umurumda bile değildi. Esra'nın benimle çalışmasını elbette çok istiyordum ama en ufak bir beklentim yoktu. Size önerdiğimiz aynı soruyu kendime sordum. Esra hayatı boyunca değişmese, ben hayatım boyunca bu çalışmaları tek başıma yapsam nasıl olur? Bütün geçimimiz, kariyerimiz, kazancımız benim üstümde olsa nasıl olur? Olur ya, neden olmasın? Çok da güzel olur. Birlikte yapmak da güzel olurdu ama bu da harika bir resim dediğim için dayadım merdiveni duvara ve başladım tırmanmaya. Bodrum katları biraz rutubetli olabiliyor da. Bu soru ve veya cevaptan siz neler kazandınız? İsterseniz not edin. 18. ayrımın sonu, sayfa 303.